Ayrım 9, Ölümle Randevu, Mario Mazzanti, sayfa 108. Birkaç saniye boyunca kimse konuşmadı. Şehit San Pietro'nun tüm bunlarla ne ilgisi var? Monsegur yangınında Oksitanya'nın tüm Katarları öldü. Ama bazı Avrupa ülkelerinde küçük Katar yerleşimleri devam etti. Mesela bunların en önemlilerinden biri Katar bir piskoposun yaşadığı Cremona'ydı. Efsaneye göre Monsegur hazinesi kalenin düşmesinden bir önceki gece kuşatmadan kaçan 5 Katar tarafından oraya getirilmişti. Diğer bir önemli topluluk Verona'da bulunuyordu. Yani bizim San Pietro'nun doğduğu yer. Ve şu işe bakın ki genç yaşta tövbe edip Dominikan tuniğini giymeden önce o da Katar bir ailenin çocuğuydu. Dipnot: Dominikan tarikatı. Aziz Dominik'in kurduğu tarikattır. Tarikat mensubu din adamları ayırıcı bir özellik olarak beyaz rahip tuniği üstüne siyah bir cübbe giymekteydiler. Ama tövbe ettikten sonra hayatının tek emeli Katarizme karşı savaşmak oldu. Yer ayrımı gözetmeden, durdurak bilmeden süren bu mücadelesi Papa tarafından Lombardiya bölgesinin baş engizisyon yargıcı olarak atanınca da devam etti. Artık Katarların yeminli ve korkunç düşmanı haline gelmişti. İşte bu yüzden onların intikamıyla karşı karşıya kaldı. Onun sayısız mucizesini tanıyıp kabul eden kilise ölümünden hemen bir yıl sonra onu şehit ve aziz ilan etti. Ve ardından Verona arenasında Katarlar ve Valdezi'den 200 kişiyi yaktı. Ne korkunç bir hikaye, bu ne gaddarlık, ne hoşgörüsüzlük. O dönemlerde böyleydi sevgili Angela. Dünya hayatının bir değeri yoktu. Bunu çok güzel ortaya koyan bir olay var. Amore'nin kim olduğunu biliyor musunuz? Benli Juventus'un forveti diye cevaplamak isterdi ama kendini engelledi. Ne de olsa prestijli futbolcunun takımını tutmuyordu. Dipnot: Juventus futbol takımında oynayan Amore adlı futbolcuya gönderme yapılıyor. Arnold Amore Haçlı birliklerinin komutanıydı. Katoliklerin çoğunlukta olduğu Güney Fransa'daki Beziye kentini aldığında askerlerine tüm Katarları öldürmesini emretti. Askerleri ona bu kafirleri inançlı halktan nasıl ayırt edeceklerini sorunca sakin bir şekilde şöyle cevapladı: "Hepsini öldürün. Tanrı nasılsa inançlı kullarını tanıyacaktır." Böylece 20 bin kişi katledildi. Angela midesinde bir ürperti hissetti. Benli de aynısını hissetti ama onunki oldukça farklıydı. Ceketinin cebindeki cep telefonu titriyordu. Komiser Angela ve misafirlerinden izin isteyerek telefonu cevaplamak üzere meydanın ortasına doğru yürüdü. "Söyle Ingro'ya, kulaklarımı açtım, dinliyorum."
"Şansımız yaver gitti doktor. Adamımızı telefon operatörüyle yaptığı sözleşme sayesinde bulduk. Kimlik fotoğrafı bile var elimizde."
"Anlat."
"Adı Sergio Cristalli. 24 yıl önce Milano'ya bağlı Vizzolo Predabisi kasabasında doğmuş."
"Vizzolo Predabisi mi? Ne biçim bir yer ismi öyle?"
"Melaniano Hastanesi'nin bulunduğu bölgenin adı doktor. Bana çok çirkin bir isim gibi de gelmedi ayrıca."
"Devam et Ingro'ya, devam et."
"Pesciera Borromeo da Lombardi meydanında yaşıyor. İşini öğrenci olarak belirtmiş."
"Evet ya, hem de ne öğrenci?" Benli müfettişin Orfeo'nun eğitim alanını söylemesine izin vermeden araya girdi. "Boş ver Ingro'ya, konu yeterince açık zaten, iyi iş çıkardın."
"Eğer isterseniz yarından itibaren götüne birkaç adam takalım doktor."
Benli Ingro'ya'nın farkına varmadan söylediği bu çift anlamlı cümle üstüne espri yapmamak için kendini zor tuttu. Konuşurken bir yandan Angela ve Doktor Margas'ın hararetli bir sohbet içinde olduklarını görüyordu. Birbirlerine söyleyecek bu kadar çok neleri olabilirdi? Benli telefona doğru sertçe soludu. Angela'yı oraya getirmek hangi cehennemden aklına gelmişti?
"Hatlar karışıyor, bir şey mi dediniz doktor?"
"Tamam dedim ama onu izlemeye hemen bu akşam başlayalım. Evinin altında nöbet tutması için birkaç adam gönder. Ben yarın sabah telefonlarının dinlenmesi ve her açıdan izlenmesi için gerekli olan imzaları atarım. Ne kadar tuvalet kağıdı harcadığını bile bilmek istiyorum."
"Bir şey daha var doktor. Ofise döndüğümde bilişim uzmanından bir mesaj buldum."
"Ne diyor?"
"Sizinle buluşmak istiyor. Profesör Valeriani'nin bilgisayarında ilginç bir şey bulduğunu belirtmiş.
Yarın Ingro'ya, yarın. Şimdi işlerim var, iyi geceler.
Bu ikisinin birbirine bu kadar çok anlatacak neyi olabilirdi ki?
Benli hızlı adımlarla Angela ve Doktor Margas'a doğru ilerledi.
7. Bölüm.
Ne diyorduk? Carlo Borromeo başpiskoposluğunu devralmak üzere tüm maiyeti ve 70 at arabası ile 1565 yılında Milano'ya geldi. Bunu günümüzdeki yeni piskoposların da gelenek olarak yapmayı düşürdürdüğü gibi tam buradan Sant'Eustergio Bazilikası'ndan geçerek yaptı.
Margas Bazilika'ya bakarak konuşurken gözleri sanki 500 yıl önceki olayları görüyor gibiydi.
Milano o zamanlar karşı reform ilkelerine tam anlamıyla bağlı bir şehir değildi. İspanyol egemenliğinin üstünden henüz 2 yıl geçmişti ve 17. yüzyılın ekonomik ve ahlaki gerilemesine hala yıllar vardı. Milano o devrin en hareketli, hatta muhtemelen bizim ülkemizin ve tüm Avrupa'nın en zengin şehriydi. Nüfusu 100.000'den fazlaydı. En düşük seviyede olanlar bile yiyecek yemek bulup hayatta kalabiliyordu ki bu o günlerde garantisi olmayan bir şeydi. Şehri ziyaret eden yabancı gezginler Milano'nun zenginliğinden ve halkın sayısının çokluğundan bahsederek şehrin ününü arttırıyordu. Her türlü gıda maddesi ve baharatın çok çeşitli ve ucuz olduğunu, en iyi kuyumcu, silah ustası, kumaşçı, ipek dokumacı, kristalci ve daha birçok pazarın orada bulunabildiğini söylüyorlardı. Belki Roma, Floransa, Napoli ve Venedik'in görkemli anıtlarından yoksundu ama halkı soylulardan ve tüccarlardan oluşan, işçi ve ustaların mutluluk ve refah içinde yaşadığı zengin bir ticaret ve sanayi şehriydi.
O günlerin şiirlerinden birini hatırlamaya çalışan Doktor Margas bir süre durakladıktan sonra ezbere okumaya başladı.
Onun benzeri başka bir şehir yok. Ah Milano! İyi yemek istiyorsanız Milano'ya koşun. İyi giyinmek istiyorsanız o da Milano'da. Her şeyi isteyenler koşun Milano'ya.
400 yıl önce de içilesi bir Milano mu varmış yani? Dipnot. İçilesi Milano, Milano da Bere, 80'li yıllarda sosyal ve ekonomik açıdan çok iyi bir konumda olan refah içindeki Milano'nun bu hareketli ve canlı sosyal ortamını tanımlayan bir gazetecilik ve reklam terimi olarak ortaya çıkmış, sonraları televizyona da girerek birçok film ve reklamda yaygın olarak kullanılan bir deyiş halini almıştır.
Her türlü yiyeceğin bulunabildiği yaklaşık 100 kadar han ve meyhane vardı. Nüfusa oranla bugün mevcut olandan daha fazla. Sonra bazı pagan yönleri olan çok sayıda halk festivali vardı. İşlek meydanlarda komedyen ve aktörlerin katılımıyla dans ve gösteriler yapılıyordu. Bunlar özellikle İspanyollar tarafından takdir ve teşvik ediliyordu. Birçok insan top oyunu için çıldırıyordu. Geleneklerin ise pek takip edildiği söylenemezdi. Nikahsız birliktelikler, zina, bahis oyunu ve fuhuş yaygındı.
Az çok günümüzdeki gibi yani. Benli o günden bugüne çok şeyin değişmediğini düşündü.
Bahis o kadar yaygındı ki o dönem Milano'yu yöneten Visconti ailesi zamanından başlayan kısıtlamalar ve yasaklarla bu oyun kökten bitirilmeye çalışıldı. Zar atma, satranç ve kağıt oyunlarında hangi tarafın kazanacağına dair parayla iddiaya giriliyordu. Bahsin her türü sert cezalarla yasaklandı.
Angela merakla sordu. Bahis mi? Nasıl bir oyun bu?
İnanmayacaksınız ama pokerin atasıdır. Söylendiğine göre sonraları İtalyan ve Fransız gemilerinin ticaret yolları sayesinde Amerika'ya ulaşmış. İnsanlar bu oyun yüzünden mahvolup sıkça bıçaklanmış olarak Castellato'dan aşağı atılıyormuş.
Castellato, oyun salonu adı mı?
Genel ev. Daha doğrusu Milano genel evi. Yemek yenip bahis oynanan ve doğal olarak da... İşte beni anladınız. Şehirde hayat kadınlarının toplanabileceği Pasquierolo adında bir yer oluşturma fikrini ortaya atan Gian Galeazzo Visconti olmuş. Böylece 1300'lerin ortasında Castelletto doğmuş. Bu isim belki de evi sur gibi çevreleyen ve sonra duvara dönüştürülecek olan çite gönderme yapıyordu.
Dipnot Castelletto, İtalyanca küçük kale anlamına geliyor. Benni aniden beliren merakla sordu. Peki Pasquale Rolo bugün nerede bulunuyor? Doktor Margas bıyıklarının altından gülerek cevapladı.
Pasquale Rolo günümüzdeki yerini hiç hatasız biliyoruz. Çünkü tam olarak polis merkezinin olduğu yer. Az önce bahsettiğim duvarın bugünkü Beccaria sokağına bakan tek bir kapısı vardı ve bu giriş parası fahişeler tarafından ödenen bir bekçi tarafından korunuyordu.
Benli birçok kişinin polis merkezinin buraya konumlandırılmış olmasını tamamen anlamsız bir tesadüf olarak görmeyeceğinden emindi.
Peki polislerin oraya geçişi nasıl oldu?
Hayat kadınları için sıkıntı 1565'te yeni başpiskoposun gelişiyle başladı. Carlo Borromeo böyle bir genel evin varlığına asla tahammül edemezdi. Dahası bu yer tıpkı bugünkü gibi başpiskoposluk makamının neredeyse hemen arkasında bulunuyordu. Kısacası bu kamu günahkarları kısa bir süre içinde binadan tahliye edildi ve bütün yapı yıkıldı. Birkaç yıl sonraki veba salgınının sonlanmasıyla adalet kaptanı kendine bir çalışma yeri ve hapishane yaptırarak oraya taşındı.
Dipnot adalet kaptanı, Ortaçağ İtalya'sında şehrin güvenliğinden sorumlu, genellikle soylu insanlardan veya hukuk okumuş kişiler arasından seçilen bir emniyet mensubu.
Kısacası bugün halen polis merkezinin içinde görülmekte olan geniş avlu o günkü endüstriyel dönüşümün bir parçasıydı.
Angela kendini tutamayarak atıldı. Ah hadi ama fahişeler, bahis oyuncuları, zevk düşkünü, Milano sadece bunlardan mı ibaretti? Peki ya bilim, sanat?
Haklısınız Angela. Bu şehir aynı zamanda hekim, matematikçi ve astronom olan Candano'nun da Milano'suydu. Kendisi kardan mili adlı bir bağlantı milinin ve şifreli kilidin mucididir. Burası Leonardo'nun, Bramante'nin, Filarete'nin eserlerinin yaratıldığı Milano'ydu. Rönesans ruhuyla sarhoş olmaya devam eden ve duygularını ifade etme arayışı içinde olan bir sanat topluluğuna sahip bir şehirdi. Burada gün ışığına büyük başyapıtlar çıkarmamış olsa da çok aktif ve hayati önem taşıyan bir cemiyet vardı.
Arkimboldi, Lomazzo, Ferrari, Fontana. Dipnot, ortaçağın ünlü İtalyan sanatçılarından öne çıkanlar, ressam Leonardo da Vinci, mimar Donato Bramante, heykeltıraş mimar Filarete, ressam Giuseppe Arkimboldo, ressam Giovanni Paolo Lomazzo, ressam Ferrari, ressam Fontana. Zengin, zevk düşkünü ve biraz da koyun gibi ama aynı zamanda sanatın ve sanatçının yuvası olan bu Milano'nun üstüne yeni piskopos Carlo Borromeo çöreklendi.
Ve sıkı kurallarının yayılmasına yardım ettiği karşı reformu büyük bir titizlikle uyguladı. Şöyle diyebiliriz, parti yarıda kesilmiş gibi oldu. Aşırılıklarına rağmen o neşeli refah iklimi aniden yok olmuş, yerini güzellik duygusunun, neşeli bayramların, tensel zevklerin yasaklandığı ve hatta hapis ve işkence cezalarına çarptırıldığı yeni bir ahlaki titizlik mevsimine bırakmıştı. Piskoposluğun yargı yetkisinin din adamları ve halk üstündeki sınırsız hareket imkanı, Borromeo'nun karşı reform kurallarını Milano'da yayabilmesinde en önemli faktör oldu.
Angela araya girdi. Yargı yetkisi derken neyi kastediyorsunuz?
Sadece rahip ve rahibeleri değil, halktan insanları da kilise cezaevlerine tıkıp piskoposluk mahkemesinde yargılamak. Ve bu sadece Borromeo için sonu direkt kazıkta yakılma olan protestan kafirliği ve cadılık için uygulanan bir kural değildi. İnsanlar sevgili olup birlikte yaşadığı, zina yaptığı ya da en basit şekliyle kağıt oynadığı, yasaklanmış günlerde dans ettiği, birkaç sefer ayin kaçırdığı, Paskalya perhizini imal ettiği ya da papa karşısında diz çökmeyi unuttuğu için tüfekli ve baltalı piskopos muhafızları tarafından tutuklanabilirdi. Top oynamak için yanlış zamanı seçen bir çocuk grubuna karşı açılmış bir dava bile oldu. Ayrıca piskoposluk zindanlarına düşmek pek de güzel bir deneyim sayılmazdı. Oraya atılanlar, şöyle diyelim, sorguya çekiliyordu. Hem de çok titizlikle.
Daha açık olur musunuz lütfen? Angela'nın yüzündeki küçük bir tiksinti ifadesi belirmişti.
O dönemdeki sorgulamalar hiç şüphesiz bugün Komiser Benli'nin izlediği yollardan çok farklıydı. Elbette itirafların yüzdesi çok yüksekti ama halkın bunu isteyerek yapmadığı açıktı. Kent Konseyi'nin Roma'ya büyük gizlilikle gönderdiği mesajı aklımda kaldığı kadarıyla aktarayım. Kardinalin belgelerinden bu şehrin başpiskoposundan hoşnutsuzluk ve genel bir rahatsızlık içinde olduğu görülmektedir. Oldukça ileri ve sıra dışı işkence yöntemleri uygulanmakta ve bunların sonunda birçok kişi sakat kalıp hatta bazen ölmektedir.
Bir süre hiçbiri konuşmadı. Sant Östergio Bazilikası gece aydınlatmaları altında çok güzel görünüyordu.
Doğal olarak bu sessiz protesto ölü bir mektup olarak kaldı. Tıpkı Milano'ya gidip düzenli olarak muhafız birlikleri tarafından görevlerine karışıldığını gören İspanyol valiler tarafından İmparator 5. Carlo'ya kadar çıkan şikayetler gibi. Bilindiği kadarıyla kral hayretler içindeki valilerden birine kardinalin din aracılığıyla tebaanın huşusunu valinin birliklerinden çok daha iyi koruduğunu söylemiş.
Az önce protestanlar ve cadılar için kazık cezası verildiğinden bahsettiniz. Angela gittikçe daha sarsılmış görünüyordu.
Çok fazla uygulandı. Kafirlik kökü sökülmesi gereken bir yaraydı. Bu yüzden az kurutulmuş ve yağa batırılmış odun ateşi kullanıldı. Çünkü bu suçlulara en yüksek şekilde cezalandırılmaları için yavaş bir yanma sağlıyor, yanmış insan eti kokusu halka gözdağı vermek üzere havada daha uzun süre kalıyordu. Cadıları avlamak içinse köylere tam anlamıyla seferler düzenlendi. Bunların en bilinenlerinden biri 10 ya da 11 cadının yakılarak öldürüldüğü Messolcina baskınıdır. Carlo'nun cadılara olan öfkesi amansızca devam etti. Aslında bu bir yandan da şaşırtıcı bir durumdu. Çünkü Katolik Kilisesi protestanların aksine Hristiyanlık öncesi batıl inanç ve pagan geleneklerinin tek bir terim altında toplandığı antik dine müsamaha ediyordu. Görünen o ki Borromeo farklı olan her şeyin kökünü kurutmak, daha doğrusu yakmak gerektiğine inanıyordu.
Ne vahşet diye fısıldadı Angela. Komiser Benli göz ucuyla saate baktı. Geç oluyordu. Henüz akşam yemeği yememişlerdi. Bir sonraki gün Profesör Valeriani'nin katili rolüne en uygun adayı ininden çıkarmak üzere zor bir gün olacaktı. Ve Humiliati hakkında hala kayda değer bir şeyler öğrenememişti. Doktor Margas, sizi saatlerce dinleyebilirim ama biraz endişeliyim. Bana ne zaman Humiliati ve yaptığı saldırıdan bahsedeceksiniz?
Sevgili komiser, tam da oraya geldik. Bu sabah size karşı reformun nasıl 360 derecelik bir stratejisi olduğunu açıkladığımı hatırlıyorum. Bu bağlamda din adamlarının da hem ahlaki, hem eğitimsel, hem de ekonomik açıdan yeniden organize edilmeleri gerekiyordu. Böylece rahibe manastırları etrafı duvarla çevrilerek restore edildi ve konuşma odalarına ızgaralı pencereler konuldu. Kiliselerde ise kadınlarla erkeklerin birbirlerinden ayrılması için koridorların arasına korkuluklar konuldu. İtirafçı kulla rahip arasında hiçbir temasa izin vermeyen ilk günah çıkarma kabinleri bu dönemde yapıldı. Ayrıca ilahiyat okulları, yatılı okullar ve akademiler ortaya çıkmak zorunda kaldı. Carlo büyük yatırımlar gerektiren bu işler için gereken fonların piskoposluk gelir yönetiminin yeniden yapılandırılması ile karşılanabileceğini düşünüyordu. Nihayet Borromeo'muzu bir süreliğine bırakıp Humiliati ile ilgilenmenin zamanı geldi.
Doktor Margas ceplerini karıştırıp okuma gözlükleriyle birlikte düzgünce katlanmış bir kağıt çıkardı. Gözlüklerini takarken anlatmaya devam etti.
İşte size bazı kaynaklar da getirdim. Bu o dönem yazılan antik Milano yıllıklarından bir pasaj ve Humiliati'ye gönderme yapan belki de ilk belge dedi kağıtta yazılanları göstererek.
İtalyancaya çevirebilir misiniz? Hanımefendi için elbette. Benli aceleci bir tavırla bunları söylerken bir yandan da içinden metindeki bazı kelimelerin ne anlama geldiğini düşünüyordu.
Elbette. Şöyle diyor. İsa'dan sonra 1176'da Nisan ayında Milano Başpiskoposu kutsanmış Galdino öldü. Aynı yıl Vibaldone Kilisesi yapıldı. Dipnot Vibaldone Kilisesi, Milano il sınırları içindeki San Giuliano Milanese şehrine bağlı Vibaldone kasabasında bulunan ve Humiliati tarikatının ana merkezi olan kilise manastır. Yine aynı sene Haziran ayında İmparator Federico Lognano'da Milanlılar tarafından yenilgiye uğratıldı.
Bu notu yazan tarihçi zaman içinde Humiliati tarikatının en önemli manastırı haline alacak olan Vibaldone Kilisesi'nin inşasını büyük öneme sahip iki tarihi olayla yan yana veriyor.
Milanlılar tarafından çok büyük kabul edilen bir başpiskoposun yani Galdino'nun ölümü ve Lombard Birliği'nin Legnano'da İmparator Federico Barbarossa'ya karşı kazandığı zafer.
Dipnot: Lombard Birliği, 12. yüzyılda Milano, Bologna, Verona ve Parma gibi daha birçok önemli merkezin katılımıyla Kuzey İtalya'nın neredeyse tümünü dahil olduğu siyasi kanadı da olan askeri bir birliktir. Bu birliğin tabi olduğu Lombard halkı, 6. yüzyılda Kuzey İtalya'ya yerleşmeye başlayan Alman kökenli bir ırktı. Lombard kral ve kraliçeleri bölge üstünde oldukça söz hakkına sahipti.
Bunun dışında Laon'lu anonim bir tarihçi tarafından 1100 ve 1200 tarihler arasında yazılmış Chronica Universale yani Evrensel Kronoloji adlı bir pasaj var. Size direkt olarak çevirisini okuyorum. Lombardiya kentinde o devirde yani 1179'da evlerinde aileleriyle kalmaya devam eden insanlar vardı. Bunlar belirli bir dini yolda yaşamayı seçmişlerdi. Yalandan, yeminden ve kavgadan kaçınıyorlardı. Basit elbiseleri içinde mutluydular ve Katolik inancın savunuculuğunu yapıyorlardı. Boyalı kıyafetler giymediklerine ötürü kendilerine münzeviler diyorlardı. Basit bir elbiseden memnun oluyorlardı.
40 yıldan az bir sürede Humiliati üyelerinin sayısı oldukça arttı. İşte Piskopos Jacques de Vitry'nin 1216 tarihli mektubundan bir alıntı.
Bu Humiliati keşişleri İsa için her şeyi terk eden insanlar farklı bölgelerde bir araya geliyorlar, bilek gücüyle çalışarak yaşıyorlar, sürekli Tanrı'nın dualarını ediyorlar, mükemmel ve sağlam bir imana sahipler. Etkili eserleri var, ortak bir yaşam sürüyorlar, yaptıkları işlerin büyük çoğunluğu bilek gücüne dayalı. İşte Milano Piskoposluğu sınırları içinde gittikçe yayılan bu din, kadın ve erkeklerden oluşan 150 kişilik bir manastır cemaati yarattı. Bu sayıya kendi evlerinde kalanlar dahil değil.
9. ayının sonu. Sayfa 120.